Ayrım 7.
Bir defa bir parti toplantısından sonra yanımıza gelmişti Valentin. Söz arasında bir fabrikada bir REMS üyesinin iyi çalışmadığını söyledi. Ve son aylarda ben nasıl çalıştıysam bütün ayrıntılarıyla anlattı hepsini. Çok utandım, sıkıldım, kıpkırmızı oldum. Ama konuşmasına devam ediyordu ve hatta benden yana bile bakmıyordu. Biraz azarlayıp kınamamız gerekliydi onun örgütte. Ama sallamadanmış, delikanlı, ıslah oldu. İşte bu kadar diyerek sözünü bitirdi Valentin. Birlikte çıktık toplantıdan. Biz bize kalınca bakalım daha neler söylenecek diye bekledim. Fakat sessizce yürüyordu ve tek bir söz etmedi. Ve tam ayrılacağımız zaman ben biraz cesaret toplayarak "Bu akşam konuştuklarım bana aitti değil mi?" diye sordum. "Evet sana," dedi Valentin kısaca. "Demek beni de cezalandıracaksınız." "Hayır ama cezayı gerektirecek hallerden sakınman gerek değil mi?" Evet dedim sessizce. İyice elimi sıktı ve sanki hoş olmayan bu konuşmayı kapatmak için uyandırılmış toprağı okuyup bitirdin mi diye sordu. Nasıl cevap verdiğimi hatırlamıyorum ama iyi bir işçi değilim diye azarlama gerekmedi artık. Üçüncü sabah Sando Habeşli ile buluşacaktı ve ben yalnız olarak kaldım grev gözcülüğünde. Fabrikaya yakın bir bahçede duruyordum sessizce. Hafif bir ayak sesi geldi sokaktan. Baktım koltuğunda bir çanta ile Valentin geçiyordu. Seslendim. Çevresine bakınıp beni görünce çabucak atladı alçak avluya. "Senin buralarda bir yerde olduğunu biliyordum," diye konuşmaya başladı. Gözleriyle bir yer araştırarak "Bir şeyler var mıydı bu sabah?" Valentin grev gözcülerini dolaşmaya çıkmıştı. "Vardı. Az önce Gornabonyalı birkaç kızla atıştık gene." Ne oldu?" diye sordu Valentin telaşla. "Hiç, geri çevirdim hepsini." Valentin sevinçle gülümsedi. Uzun süre kaldık orada ağaçlar arasında. Durmadan konuşuyordu. "Anlıyor musun Mitka? Zaferimiz yalnızca gündelikleri beşerle ve artırmakla kalmayacak. Zaferin ancak mücadele yoluyla kazanılacağı inancını da verecek bizim işçi sınıfına. Ve bak nice yeni insanlar yetişiyor. Al sizin Stoyanka'yı. Düne kadar kimse bilmiyordu bu kadar mücadeleci olduğunu. Bu kızı mutlaka ele almalısınız. Gayet iyi bir remsist olur ondan. Bu işi en iyi de sen başaracaksın. Al onu yanına, dost olun ve önce okumayı öğret ona. Okuma bilmeyen insan kör gibidir. Doğrusu ya, o anda gerçekten bir gurur duydum kendimden. Birkaç yıl öncesine kadar ben de Stoyanka gibi kör değil miydim? Bir yerde belki benim için de henüz kör, görmeyi öğrenmesi gerek demişlerdi. Oysa şimdi ben başkalarını öğreteceğim. Bir grup kız yaklaştı bize doğru. Valentin'le beraber kalktık. Onları karşılamaya gittim ben. O da etrafı bir gözden geçirip yoluna devam etti. Polis iyi tanıyordu onu ve işbaşı yapmak isteyen kızlarla görüşüp konuşurken yakalarlarsa grev düzenleyicilerden diyerek mutlaka mahkemeye verirlerdi. Kızlarla karşılaşır karşılaşmaz hemen Sami Usta belirdi görünmez bir yerden. Kolunu savurarak bağırmaya başladı uzaktan. "Yakalayın şunu, dün de o çevirdi benim işçilerimi." Onun bağırması pek ürkütmedi beni. Yalnız başına bir şey yapamazdı o bana. Ama ne olur ne olmaz diye çevreme bakındım kaçabilmek için. Yolum kesilmişti. Biri sivil, diğeri de üniformalı iki polis geliyordu acele acele bana doğru. Kaçmadım. Kızları evlerine dönmeleri için iknaya çalıştım. Yakında zafere ulaşacağımızı anlattım. Bunlar gibilerinden bu işi ancak geciktirebileceklerini söyledim. Sivil polis etrafımı saran kızları iterek bana yaklaştı ve ben ne olup bittiğini anlamadan hemen vurdu kelepçeyi bileklerime. Sonra sepetli bir motosikletle Knyajevo karakoluna götürdüler beni. O günlerde karakol grevcilerle dolup taşıyordu. Fakat ben sadece 3 gün kaldım orada. Sabahın saat 7'sine doğru polis kamyoneti 20 kadar tutukluyu kaldırıp emniyet müdürlüğüne götürdü. Tutuklular orada o kadar çok, hücreler o kadar doluydu ki nöbetleşerek uyumamız gerekiyordu. Hepimizin birden yatması olanaksızdı, yer çok dardı. Bu benim ilk tutuklanmamdı ve garip şey bu tutukluluğumdan kalan hatıram hiç de kötü değil. Havasızlığa, açlığa ve polislerin küfürlerine rağmen ruh haletimiz bozulmamış, cesaretimiz artmıştı. Hatta neşeliydik bile. Ancak karakollarda ve cezaevlerinde var olan o görünmez telsiz telefon yoluyla daha aynı akşam patronların gündelikleri %15 arttırmaya razı olduklarını öğrendik. Grev zaferle sonuçlanmıştı ve ertesi gün tüm işçiler işbaşı yaptılar. Bu haberi büyük bir sevinçle karşıladık biz. Her hücrede güzel şiir okuyanların, şarkıcıların, güldürü ustalarının bulunduğu anlaşıldı. Tutukluluk saatlerini kısaltıyordu bunlar. Üçüncü gün polis yığın halinde serbest bırakmaya başladı tutukluları. Kısa zamanda boşaldı hücreler. Akşamüzeri bir jandarma adımı bağırarak bir şefin yanına götürdü beni. Bu polis şefi beni baştan aşağı süzdü. Sonra bir dosya açarak sürgün edilecekler arasına alındığımı ama genç, evli olduğum için bana acıdığını söyledi. Ancak bir kez daha yakalarsak böyle kolay kolay kurtulamazsın, anladın mı dedi. Anladım dedim mekanik olarak. Ama son dakikada beni yeniden tutuklamak için kararını değiştirmez mi acaba diye korku vardı içimde. En sonunda kapı kapandı ardımdan. Sokaklarda insanlar seyrelmişti. Dolunay büsbütün gereksiz kılıyordu elektrik lambalarını. Serbest bırakılmıştım. Sevindirmeliydi bu beni. Ama rahat değildim, endişeyle doluydu kalbim. Acaba Dimitra ne oldu? Ağır bir dosya vardı ve eğer tutuklandıysa diye düşünüyordum. Knyajevo'ya kadar bilet 5 lira ediyordu. Oysa bende hiç para yoktu. Eve gece yarısına doğru vardım. Dimitri gelmemişti. Evi gözden geçirdim. Masanın üstünde bugünden kalma bir parça ekmek vardı. Demek tutuklu değildi. Perdeleri indirip başladım karanlıkta onu beklemeye. Bir saat sonra hızlı hızlı soluyarak geldi. Uzaktan perdelerin indirilmiş olduğunu görünce hemen anladım geldiğini dedi bana doğru koşarak. Ve ilk sevinç coşkusundan sonra ekledi. Fakat Valentin, Topsy, Sando ve daha birçokları sürgün edildiler. Ribaritsa ve başka yerlere kampa yollandılar. Yarın biraz para toplayıp paket yollayalım onlara. Faşist Bulgar hükümetinin meydana getirmekte olduğu ilk toplama kamplarındandı bu kamplar. 1940 yılında Bulgaristan'la Sovyetler Birliği arasında ticaret anlaşması yapılınca bizim fabrika Sovyet pamuğu işlemeye başladı. Lülin fabrikasında işçiler hiçbir zaman iyi çalışmamışlardı. Şimdi ise ipliğin kalitesi çok iyiydi. 1940 yılının sonuna yaklaşıyordu. Politik bakımdan bu yıl doğmuştum ben. Çünkü bu yıl içinde üye olmuştum partiye. Geçen zaman içinde arkadaşlarım benden karakterimi az çok değiştirmemi, daha sabırlı, daha temkinli olmamı istiyorlardı. Bütün çabalarıma rağmen pek başaramıyordum bu işi. Hep aynı mitkaydım. Hemen yumruklarımı sıkar, bir yumruğa iki yumrukla karşılık verirdim. Kişisel garezleri artık daha kolay bağışlıyordum ama partiye hakareti, proleter davasına ihaneti kesinlikle bağışlayamıyordum. Bizim bölge parti örgütü arkadaşça bir hayat sürüyordu. Sevinç ve endişelerimizi her zaman paylaşırdık. Komite 1941 yılbaşını birlikte karşılamayı kararlaştırmıştı. Biz de toplanmayı uygun gördük. Ve yeni yılda hemen 50 kişi kadar yani bölgenin tüm militanları bizdeydi. Herkes yiyecek bir şeyler getirdiği için sofra zengindi. Hepimiz arkadaştık ama yaşlılar bir odaya, gençler başka odaya ayrıldılar. Az çok yemek ustası olanlar da mutfağa gittiler. İçli, hoş bir türkü sesi kulağıma geldiği zaman mutfakta musluk başında bir şeyler yapıyordum. Katya Jeloskova bizim Katuş'a söylüyordu bu türküyü. Az sonra hepsi gençler odasına doluştular. Katya pencere önünde durmuş, içli içli söylüyordu şu hazin türküyü. Kız durmuş su başında, güllerden çelenk örüyordu. Şu su gibi akıp gidiyordu, gidiyor gençliğim diyordu. Selvi boylu, güzel endamlı, solgun yüzlü, kıvırcık kumral saçlı bu kız o anda sanki tüm neslin derdini döküyordu. Türkü sona erdikten sonra uzun süre sessizlik çöktü odaya. Kimse konuşmuyordu. Sonra henüz uykudan kalkmış gibi biri Malchika başladı konuşmaya. O zaman Adalbert Antonov'un Rems Merkez Komitesi Sekreteri ve Solcu Gençlik Hareketi'nin yöneticilerinden biri olduğunu çok az kimse biliyordu bizden. Ama hiç tanımayanlar bile hayran kaldılar onun o coşkun konuşmasına. İlkten ağır ağır başladı konuşmaya. Yüreğimizin derinliklerine işledi sesi. Ezen ve ezilenlerin, insana kulluk edenlerin bulunmayacağı, insanın özgür olacağı ve her adımının ileri, insanlığın yüce emeline doğru ileri bir adım olacağı o güzelim günleri canlandırdı hayalimizde. Sonra partinin bölge sekreteri Stefan Markov konuştu. Çalışma raporu değildi bu. Yapılacak işler için bir genelge değildi. Parti toplantısı değildi bizim bu toplantımız. Yeni yılı, 1941 yılını birlikte karşılamaya toplanmıştık. Fakat konuşmasını bitirdiği zaman biz haklı olarak gurur duyuyorduk. Bölgedeki örgütümüz geçen yıl içinde büyümüş, işçi sınıfını zaferden zafere götürmüştü. Kendimiz de olgunlaşmıştık. Düne dek bilinmeyen ve polisin tutukladığı, sürgün ettiği, hapse attığı kimselerin yerlerini doldurmaya, savaşçı saflarımızı arttırmaya, güçlerini yüce davamıza katmaya gelen işçiler de olgunlaşmıştı. Ve bizim amca yarını gösterir gibi şöyle bitirdi sözünü. 1941 yılını yeni savaşlara hazır erler gibi karşılayalım. 7. Bölüm. Haziran ayının bu pazar gününde bilmem neden evde karşılamıştık Dimitri'yle. Ev işleri bitip tükenmek bilmiyordu. Öğleye doğru dedik, biraz pazara çıkalım, şunu bunu alalım, yemeğimiz yoktu evde. Ana caddeye çıktığımız zaman her zamankinden daha fazla bir kalabalık vardı. Kimileri küçük küçük gruplar halinde toplanmışlar, kimileri de kimseye bakmadan acele acele yürüyorlardı. Ben avucumda sıktığım iki beşer levalıkla ne alabileceğimi düşünüp giderken adını şimdi hatırlayamadığım bir arkadaş yolumuzu kesti. Önümüzde durdu ve bir hayli koşmuş gibi yorgunluktan ağır ağır soluyarak "Savaş, Hitler bu sabah Sovyetler Birliği'ne saldırmış," dedi. İlk anda onun bu sözleri bilincime varmadı. Birçok kez savaştan söz etmiştik. Kuduran faşizmin Ergeç Lenin'in ülkesine saldıracağını biliyorduk. Ama bütün bunlar ne de olsa uzak görünüyordu. Ve işte bir arkadaş ansızın önüne geçip "Savaş, Hitler Sovyetler Birliği'ne saldırmış," diyor. Savaş. Şimdiye dek olan her şeye son demekti bu. Büyük küçük tüm sevinçlere son, çocuk hayal etmeye son, insanın yaşamını dolduran tüm iyi şeylere son demekti. Savaş. Yaşantımızda bir değişiklik demekti bu. Çünkü günlerimiz, gecelerimiz bizim olmaktan çıkıyordu artık. Ve biz de Mitka, Dimitr, Valentin ve Sando, Gek ve Stefan olmaktan çıkıyorduk. Bu andan itibaren birer ere dönüşüyorduk. Adımlarımızı, düşüncelerimizi, işlerimizi başka bir irade yürütecekti. Aylak aylak yürüyorduk sokaklarda. Bir meyhane önüne şarap dolu kocaman bir fıçı indirilmişti. Meşin önlüklü şişman bir meyhaneci dolu dolu kadehlerle şarap ikram ediyordu gelene geçene. Öğleden sonra saat 5'e doğru bir grup arkadaş radyonun başına eğilmiş duruyorduk. Sovyet radyosu ilk savaş haberini ve halk komiserleri Sovyetinin deklarasyonunu bildiriyordu. Bu deklarasyonun son iki cümlesi hiçbir zaman silinmeyecek belleğimden. Konuşmacının sesi şimdi bile kulağımda çınlıyor. "Davamız haklıdır. Zafer bizim olacak." Ve yeneceğimize inancımız o kadar sağlamdı ki hiçbir kuvvet sarsıp yıkamazdı bunu. Askeri harekatın daha başlangıcında Doğu cephesinin haberleriyle doluydu gazeteler. İlk 3 günde 400 bin kişi esir alınmıştır. İlk 3 gün içinde Sovyetler tüm uçaklarını yani 4 bin uçak kaybettiler. Sovyet hükümeti Sibirya'ya kaçmaya hazırlanıyor. Sovyetlerde ayaklanmalar başladı. Hitlerci Almanya'nın alçakça ve ansızın saldırısı sonuçlar veriyordu. Sovyet ordusu geri çekiliyordu ve her gün haritaya işgal edilen birer şehir, birer eyalet daha işaret ediyorduk. Ve en korkunç şey meydana geldi. Onlar hakkında iyi sözler söyleyenlerden kimilerinin başları eğildi, umutları kırıldı. İnançlarının, savaş iradelerinin zayıf, çok zayıf olduğu görüldü. Sovyet radyosu geri çekilmelerle birlikte yığın yığın Sovyet erlerinin görülmedik kahramanlıklarını da bildiriyordu. Kısa bir zaman içinde saflarımız korkaklardan, sadakatsizlerden temizlendi. Daha sağlam, daha güçlü olduk. Almanların aşırı derecede övünmeleriyle alay ediyordu halk. Hitlercilerin, Sovyet uçaklarının tamamıyla düşürüldüğü yalanlarına Ozan ve Selin Andreev şöyle bir dörtlükle karşılık verdi. 200 Sovyet uçağı sardı bugün gökyüzünü. Bizim erler kolaylıkla düşürdüler 400'ünü. 24 Haziran 1941'de BKP-MK Politbürosu, Bulgar halkını silahlı savaşa hazırlama rotası olarak temel görevleri şöyle belirledi. 1. İsyan savaşı yöntemleriyle işgalcileri ve onlara hizmet eden işletmeleri, depoları, taşıtları, ürünleri yok etmeye çalışmak, faşist yönetim organlarını cezalandırmak, müsaadeleri önlemek için partizan grupları, çete ve bölükleri meydana getirmek. 2. Partizan bölüklerine yardım edecek, başlı başına baltalama ve sabotaj eylemleri yürütecek, halk düşmanlarının, hain ve provokatörlerin cezasını verecek, endüstri ve tarım üretiminin büyük çapta durdurulmasını organize edecek, yardımcı mücadele grupları meydana getirmek. 3. Orduyu monarşik faşist diktatörlüğün silahı olmaktan kurtarmak. Doğu cephesinde askeri harekata, Yugoslav ve Yunan partizanlarına karşı çarpışmaya, iç bölgelerde polis hareketlerine yardımcı olmaya yaramaz bir hale dönüştürmek için sıkı bir çalışma yürütmek. Orduda çalışmalar Doğu cephesine tek bir asker gitmemeli ve Yugoslav partizanlarıyla kardeşlik sloganlarıyla yürütülmeli. 4. Tüm antifaşist yurtsever güçleri Hitlerci işgalcilere karşı tek bir cephede birleştirmek. Ertesi gün Merkez Komitesi'nin bildirisini yazdık. Büyük bir çoğunluğu kardeş halklara sonsuz sevgi besleyen ve daha iyi yarınlar için tüm umutlarını onlara bağlayan Bulgaristan halkı geri durmayacaktır. Şimdi ona düşen En büyük görev Alman faşizminin çapulcu amaçları uğruna kendi topraklarından ve kendi ordusundan yararlanılmasına meydan vermemektir. Sovyet halkına bu çetin savaşta elden gelen yardım yapılmalıdır. Alman faşist ve soyguncularına Bulgaristan'dan tek bir buğday tanesi verilmemeli. Tek bir Bulgar onlara hizmet etmemeli. Bildirileri yazıp yaymaya, Sovyet Haberler Bürosu'nun bildirilerini yazıp ev ev dağıtmaya ve işçilere okutmaya başladığımız andan itibaren sanki biraz rahatlar gibi olmuştum. Bu savunma savaşında elim kolum bağlı durmuyordum. İşim her ne kadar küçük de olsa partinin ortak işlerinden bir zerreydi. Ama yine de içim rahat değildi. Küçük, pek küçüktü bu iş. Savaş ilanının 3. gününde bölge parti sekreteri Stefan Markov geceyi geçirmek için evimize geldi. Benim illegal tecrübem henüz pek azdı ama sağduyu ile onun bizde gizlenmesini pek yerinde bulmuyordum. Çünkü Dimitri de hapiste yatmıştı ama yönetmenin otoritesi o kadar büyüktü ki daha tehlikesiz, daha emin bir yer bul diyebilmek aklından bile geçmiyordu. Onu kovuyorum, gizlemek istemiyorum kanısına varabilirdi. Bir sabah Stefan Markov akşama bize dönmeyeceğini söyledi. Beklemeyin dedi. Bu da kurtardı onu. Aynı gece polisler bastı evimizi. Kapının şiddetli çalınmasından uyandım. Lambayı yakıp saate baktım. Gece yarısından sonra saat 3'tü. Dimitri'yle birbirimize baktık ve hiçbir laf etmeden anlaştık. Ev temiz, açabiliriz kapıyı. Kapıyı açar açmaz birkaç sivil ve üniformalı polis etrafımızı sardı. Böyle durumlarda genel kurala uyarak kanun adına demeleri gerekirken bunu bile demeden ellerinde tabancalarla evi araştırmaya başladılar. Ellerimizi yukarı kaldırdılar, yüzlerimizi de duvara döndürttüler. Fakat Dimitri göremeyeceği için bu araştırmayı tanımayacağını söyledi. Polisler birbirlerine baktılar ve grup şefine çevirdiler gözlerini. Görsün dedi grup şefi. Delicesine bir arama tarama başladı. Yastıkları söküp dağıttılar, yorganları, döşekleri de yere attılar. Kitapları birer birer karıştırıp hızla köşeye fırlattılar. Belki oraya silah saklamışızdır diye mutfağı araştırırlarken iki de kase kırdılar. En sonunda arama bitti. Polislerden biri açık bir Almancı ve bir haytu olan komşumuz Kiro'yu çağırmaya gitti. Tutanak yazılırken bir başkasının daha hazır bulunması gerekliydi. Polisçe dikkatli bir arama tarama, suç unsuru silah ve yasak kitap bulunmadığını okuyunca derin bir nefes aldım. Polis anlaşılan bunu fark etmişti. Çünkü alaylı alaylı bana bakarak ve yine alaylı bir gülümsemeyle "Rahatladın mı?" diye sordu. Niçin? Sizin merkez komitesinin genelgesini bulamadığımız için. Ama Dimitri her şeyi söyleyecek bize. Sonra ona dönerek, hadi daha çabuk giyin, tutuklusun. Ne sebeple? Yarın erkenden işte olmalıyım dedi Dimitri. Senin işinle de onsuz da bolşevikliğin işi bitmiştir. Gazeteleri okuyor musun? Yüzüne baktım. Gayet tabii, masum bir yüz. Galanteri mağazalarında her satıcıda, her belediye katibinde böyle bir yüz olabilir. Ancak kıstığı zaman gözlerinde bizlere karşı tüm azılı kinli okunabilirdi. Dimitri önlerine kattıkları zaman vedalaşmak için atıldım boynuna. O gayet kısa bir an içinde "Korkma, haber ver bizimkilere" diye fısıldadı kulağıma dudaklarını dokundurarak. Sonra beni hafifçe iterek dönüp bakmadan yürüdü kapıya doğru. İki yanına birer polis dikilerek az sonra hepsi kayboldu karanlıkta. Sabahleyin erkenden Knyajeva Karakolu'na gittim. Kocalarından, oğullarından, kız kardeşlerinden bir haber almak için telaşlı, gözleri yaşlı yüzden fazla kadın toplanmıştı karakolun etrafına. Birkaç saatlik bir beklemeden sonra sonunda 3 yaşlı kadından ibaret bir heyet şef tarafından kabul edildi ve tutuklulardan hepsinin polis müdürlüğüne gönderildiklerini bildirdi şef. Hiç oyalanmadan hepimiz tramvay durağına koşarak Sofya'ya gittik. Polis binasına yaklaştığımız zaman oradan iki jandarma çıktı. Daha uzaktan işaret ederek "Dağılın, gidin, buradan bilgi verilmiyor" dediler. Anlaşılan tutukluların gruplar halinde gelen yakınlarıyla nasıl başa çıkacaklarına dair tam talimat verilmişti onlara. Bir kısmımız Aslanlı Köprü'nün ötesinde durup mağazaların vitrinleri önünde bekleşti. Kimileri yakınlarından daha iyi haber alabilmek için avukat ve nüfuzlu kimseler aramaya başladılar. Ben 4 gün sabahtan akşama kadar polis müdürlüğü önünde dikildim ama hiçbir haber alamadım Dimitri'den. Bir akşam Knyajeva'ya dönerken kocamı tutuklayan sivil polisi gördüm tramvay durağında. Yanına varana dek tramvay gelmiş, o da binmek üzereydi. Hemen asıldım ceketine, az kalsın düşecekti. Çabucak elini cebine götürdü fakat beni görünce kaşlarını çattı, tanımamazlıktan geldi. "Bir arzunuz mu var madam?" "Kocamı, kocamı!" diye bağırdım ben. "Nereye götürdün kocamı?" Çabucak kalabalık toplandı etrafımıza. Sivil polis bakındı. Anlaşılan skandal yaratmanın uygun olmayacağını anladı. ve gayet yumuşak olarak, ''Telaş etmeyin madam, kocanız sağlam, durumu iyi. Hiçbir şeyden şikayeti yok. Daha fazla bilgiyi Gospodin Geşev'den alabilirsiniz.'' Kalabalığın içinden yol açarak gitti. Geşev komünistlerle savaş şubesinin şefiydi. Büyük bir sadist ve cellattı. Şaşılacak bir belleğe sahipti ve elinden geçen herkesi yüzünden tanırdı. Ertesi gün yanına girmeyi başardım. Geniş bir odada ağır bir masanın başında kare kafalı, bir demirci gibi koca yumruklu, titiz yüzlü bir adam oturuyordu. Bir an için bile başını kaldırmadı ama kalın uzun kaşlarının altında gizlenen gözleriyle beni süzdüğünü hissettim. ''Müdür bey'' diye söze başladım ben ama elini savurarak kesti. ''Dimitri için mi geldin?'' ''Evet, bizimkiler seni de içeri almak istiyorlardı ama ona dokunmayın, iyi kızdır o, hem de yetim'' dedim. Şaştım kaldım, nereden biliyordu anamın öldüğünü? ''Evet Mitka, sana böyle bir iyiliğin babam bile yapmaz. Ne kadar endişeli bir zamanda yaşadığımızı görüyorsun. Senin Dimitri'ni serbest bırakırsam yine bir halt eder. Ya yine bir matbaaya sokulur? Dimitri gizli bir matbaada çalıştığı için hapse atılmıştı. Ya da bir sabotaj hareketine katılır. Halbuki bak neler oluyor cephede. Almanlar Rusya'nın yarısını aldılar. Bir ay sonra Moskova'da olacaklar. Savaş da sona erecek. Tutukladık biz senin Dimitri'ni. Biraz göz altında bulunduracağız. Zaferden sonra sağ salim iade edeceğiz sana. Senin olacak bir daha. Şimdi Asenovgrad taraflarında Gondavoda kampında yolladık onu. Kamp değil, gerçekten bir sayfiye orası. Cellat Geşev sessizlerden, az konuşanlardan biriydi. Ama bu kez konuşmaya iştahlıydı. Hitler ordularının ilerlemesi cesaretini artırmıştı onun. Ve öyle sanıyorum ki Dimitri'yi sürgün etmekle bana büyük bir iyilik ettiği kanısındaydı. Artık beni ilgilendiren her şeyi öğrenmiştim. Acele ediyordum çıkmaya. Kapıya kadar şu sözlerle uğurladı beni. ''Sen de dikkatli ol, sokma burnunu olur olmaz yere. Yazık olur sonra gençliğine, şakası yok bu işlerin.'' Polisin bu işlerde şakaya gelmediğini çok iyi biliyordum. Aynı gün biraz giysi ve bulabildiğim kadar da yiyecek koyarak bir paket hazırladım. Kıyajova postanesine götürdüm. Fakat posta memuru Asenovgrad Gondavoda toplama kampı adresini görünce korkarak başını salladı. İmkansız, böyle paketlerin alınmaması için emir var dedi. Kıyajova şubesinden merkez postanesine gittim. Fakat orada da almadılar. Ve yüzlerce insan yeniden sarmıştı polis müdürlüğünü. Sürgünde olanlara paket yollanmasına izin verilmesini rica ediyorlar, ısrar ediyorlardı. Sofya işçileri bakanlara, milletvekillerine mektup yağdırıyorlardı. Sonunda izin verilmişti. O sırada komiteden arkadaşlar bir yardım toplama eylemi düzenlediler ve ne toplanabildiyse 25 pakete bölüştürülerek kampa gönderildi. Bir tane Dimitri'ye de yolladık. Bu sırada birkaç gün işe gidemedim. Ancak Martin Usta'ya biraz rahatsız olduğumu bildirmesini rica ettim bir arkadaşa. İzinsiz günlerimi bir yola koyacağından emindim ustanın. Sonunda fabrikaya döndüğüm zaman başıma geleni başkalarından gizlemenin anlamsız olduğunu anladım. Kadın ve erkek işçiler bir yolunu bulup yanıma sokuluyor, acele elimi sıkıyor ve cesaret verici bir iki laf ediyorlardı. Kimileri sonraki günlerde bana ekmek, şeker, yağ kuponu verdiler. Paket yaparken bizden de bir şeyler bulundurursun dediler. Yönetmenlere gelince onlar da tüm ayrıntılarıyla her şeyi biliyorlardı zaten. Ertesi gün polis müdürlüğünden gelen bir haber üzerine özel bir dosya ayrılmıştı bana.